Ayrım 4.
Akça ağacı gereğince yontup hassasiyetle bükmeyi, kulağını, sırtını, göbeğini tamam edip açısını hesaplayıp mükemmel esnekliği elde etmek, o ince boynuz şeritleriyle kuvvetlendirilmiş yayı hem esnek hem sağlam kılmak, nemini eksik etmeden öküz sinirlerini gergince tutturmak. Bir de okları çam ağacından imal etmek var ki o da bambaşka bir uğraş. Nereden bilirdim bu uğraşın beni mütevazı şartlarımdan alıp buralara sürükleyeceğini? Meğer kafesteki şehzadelerden biri Abdülhamit adında, o zamanki padişahın biraderi, bu mesleğe alaka duymuş. Az biraz merak edilmiş. Bu şekilde naklettilerdi bana o zaman. Sonradan anladım ki bu onu ilimden, derin malumattan uzak tutmak maksadını taşıyan bir icat imiş. Ona en zararsız, en elverişli bir meşgaleyi sunarak zihniyle değil de bedeniyle çalışacağı uzun saatler tesis etmek. Böylece şehzadeye her şeyden önce ok ve yay mefhumunu tanıtmaya, bunu sevdirmeye ve kendisinin böylelikle meşgul etmeye yetkin birini aramışlar, aynı zamanda yumuşak başlı, terbiyeli birini elbet. Sonunda şehzadeye hem hizmet edip hem de oyalayıp can yoldaşlığı etmeye münasip bulmuşlar beni. İç saraya giriş, o giriş işte. Ben, bendesi olduğumda Abdülhamit Han'ın yaşı epeyce ilerlemiş, çocukluktan çoktan çıkmıştı. Yetişkin bir adam idi. Lakin pek az gülen bu şehzadenin yüzünü güldürmeye muvaffak oldum ben. Aramızda bize has bir rabıta meydana geliverdi. Öylece devam etti. O karanlık günlerini paylaştım ben onunla, o korku dolu, endişe dolu, umutsuzluk dolu günlerini. Yayların mükemmel kavislerinde dağıttım şehzadenin ıstırabını, gergin kirişlerine serdim hayal kırıklıklarını ve okların sivri uçlarına geçirip uzaklara fırlattım korkularını, hep paylaşarak. Gözümün nuru padişahım, yine bir gün başlıyor hareminde. Kaçımızın neler yaptığını bilirsin ya da bilmek istersin. Pek erken başlar gün, sabah namazından önce. Odalarda, koğuşlarda abdestler alındıktan sonra sabah namazı toplu halde kılınır. Kader birliği eden kadınlar birlikte yakarırlar tanrılarını. Kahvaltı ayrı bir merasimdir. Tabloların mutfaklardan taşınması, haremin girişindeki döner dolabı bırakılması, ki bunları taşıyan erkek hizmetkarlar haremdeki kadınları görmesin. Sonra işlere dağılırız. Tam burada kim imtiyazlıdır, kim değil, ayan bayan belli olur. Senin alakanı çeker mi bunlar sevgili efendim? Malumdur ki hünkârıma, ezeli efendime hizmet etmek, onu yüceltmek yolunda emek vermek benim en iyi bildiğim meslektir. Ne kadar gençtim ona takdim edildiğimde ve o ne kadar ürkek, ne kadar küskün. Efendimin arzusu ok ve yay yapmayı öğrenmek değilmiş başlangıçta. O ilim adamlarıyla görüşmek, ilim öğrenmek istermiş. Lakin zamanın padişahı ağabeyisi Mustafa Han farklı buyurmuş. Ok ile yayın refakatini münasip bulmuş biraderini, ulemanın refakatini değil. Böylece gayrete geldim. O yalnız adama, o nezaketi asla elden bırakmayan ama gururlu hünkâr oğluna haddim olmayarak öğretmen oldum. Şehzade hazretlerine bir sanat öğretmek çetin vazife idi. Bense genç yaşta ok ve yay ustası olmuştum. Karşımda seneler senesi mahpeste yaşamış bir adam vardı. Hem de devleti âlinin hanedanı mensubu, hem muhafaza edildiği derecede itibar edilmeyen, tezatların ördüğü bir hayatın bir çare kahramanı. Bu oklarla bir insan evladı öldürmek üzere nişan almayacağını biliyordu. Zaten maksadı da o değildi. Ok ve yayla meşgul olmanın pek çok türlü zenginliğini keşfetti tez zamanda. Doğrusu ikimizin beraber çıktığı bir seyahatti bu. Bir işi mükemmelce tamamlamayı becerebilmekti bir yanı, bir şey vücuda getirdiğini bilmek ve kendi elinden çıkmış bir eşyayı seyretmek. Çalışma esnasında bedenini ve aklını ilim öğrenmek kadar olmasa da yorarak bir yere ulaşmak. Ve eşyaların kıymetini bilmeyi öğrenmek. Tabii bir de ceddinin aleme hakim olduğu zamanlarda kullandığı en güçlü silahla haşır neşir olmak. Erkek olmanın, mücadeleci ve hünerli olmanın nişanesini asırlarca uzun menzilli nişan taşlarında daimi kılan, en büyük kıvanç sayan hükümdarların izlerini sürmek. Bunların hepsi oklardan fırlayan, yaylardan yayılan manalardı işte. Bu minval üzere geçti günlerimiz. Bir meslek, bir uğraş birleştirdi iki kader çizgisini. Şevketlim, ruh aşığım benim. İkimizin de mazisine bir baksak, nasıl tutsaklıklarda birleştiğimizi görürsün. Senin adın aşkı değildir artık. Bilesin, belliyesin. Eski adınla çağrıldığını duymayayım senin ağzından da sakın ha. Öyle birisi mevcut değildir bundan böyle. Bu sözlerle benim hayatım sana doğru aktı. Haremin kalabalık koğuşlarında yeni bir dünya kuruldu benim için. Dar ama bir o kadar da geniş. Aşkı değil. Gönlün aşkı, aşık gönül. Nasıl da bilmiş kalfa kadın gönlümün böylesi derin bir aşka takılıp kalacağını. İsimlerin istikamet verici olduğuna inandım sonradan. Adeta sahibiyle bütünleşen varlıklar isimler. Hayatım aşkla belirlendi, aşkla yürüdü, aşkla şekillendi, aşka dayandı. Padişahım, aslında senin hikayen ile benimkisi çok da farklı değil. Sen de bütün çocukluğunu, gençliğini tutsak geçirmişsin, ben de. Hem de aynı yerde, Ali Osman'ın hareminde. Beni senin haremine getirdiklerinde senin tutsaklığın henüz sona ermişti ya da aslında yeni bir tutsaklık başlamıştı senin için, hükümdarlık tutsaklığı. Önceki günlerini artık hatırlamak istemesen de hatırlıyordun. O upuzun seneler boyunca korku içinde haremin o çok özel bölümünde bekleyişini, ölümü mü, saltanatı mı beklediğini bilmeyerek. O günlere geri dönmek hep tuhaf bir hüzne boğar beni. Sanki elimi uzatsam o eski beni bulacakmış gibi, o tasasız, basit genç adama ulaşacak gibi olurum. Sanki bir adım geriye gitsem ve o gün evimden çıkmamış olsam. Hayır. Artık bunları düşünmek için çok geç. Çok geç. Ali Osman tahtına çıktığı ilk günlerden bir gündü. Şehirdeki küçük haneme çekilmiştim ki beni huzura çağırttı Sultan Abdülhamit. Saltanatı devraldıktan sonra ilk kez görüşüyorduk. Bir padişahın bir zamanlar sanat öğrendiği usta payesine erişmiştim aniden. Tıpkı koca Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadeliği zamanında ona kuyumculuk sanatını öğreten ustası Konstantin Misali, Kanuni'nin kuyumcu esnafına daima hürmet göstermesini, onları himaye etmesini temin eden, bu mesleğin yüceltilmesine hizmet eden usta misali. Değişmiş olabilirdi. Onca sene kaderini benimle paylaşmış olan adam. Yine de ya bir taltif, belki bir iltifat umuyordum, ne yalan söyleyeyim. Çekinerek girdim huzura, etek öpüp bekledim başım önümde. Bekledim de duymayı beklediğim sözler değildi duyduklarım. Alemin padişahı beni yakınında istiyordu, en yakınında. Sarayının, ikametgahının içinde, devamlı ve ileri bir mevkiyle. Bunun için bir fedakarlık yapmam lazım geliyordu. Alelade bir fedakarlık değil, hatırı sayılır bir fedakarlık, kıyas kabul etmez bir fedakarlık. Ve bana hadım olmamı ve hareme ağa olarak girmemi teklif ediverdi. Bir lahzada söyledi bu tasavvurunu. Bu hassas meseleyi bizzat kendisi dile getirmeyi arzu etmişti. O anda bu zarafeti kaydedecek ruh halinde bulunmasam da sonradan kıymetini bildim. Kulaklarımın lodos fırtınası misali uğuldadığını hatırlarım hep. Mühlet verdi bana düşünmem için. Ki bu da fevkalade sıra dışı bir davranıştı. Buyurmamıştı bana. Sadece teklif etmiştim. Hükümdarlar teklif etmezlerdi aslında, sadece buyururlardı. Ama o, benim devletli efendim, başka hükümdarlara benzemezdi. Merhamet sahibiydi o. Ve sırası geldiğinde murtad tasarrufun dışına çıkarak müstesna bir şahsiyet olurdu o anda olduğu gibi. Feda edeceğimin ehemmiyetinin farkındaydı. Bu meseleyi enine boyuna düşünüp kurtarmış olmalıydı. Sessiz kaldım, böylece durdum. Başımın dönmesini geçiştirmeye çalıştım. Yüreğimin ışığı, Haşmetlim. Daha öncesi de var bilirim. İki padişah saltanatı daha geçirmişsin sen kafeste. Üstelik onlar sana nispeten iyi davranan biraderin gibi yakın değillermiş. İkisi de amcam Mustafa'nın oğulları. Onlar da babalarıyla aynı ıstıraplı kafes hayatını paylaşıp bilenmişler. Babanın o muhteşem devri saltanatında. Üstelik babalarının kafesteki şüpheli vefatına da şahit olmuşlar. Edirne Sarayı'ndaki o şaşalı saltanat zamanının ardından. Ne garip bir kader tecellisi, ne yaman bir sıra. Doğrusu ya, kafes sırasından sonra saltanat vakti onlara geldiğinde de pek insaflı davranmaları beklenemez imiş onlardan. O uzun kafes günlerinde, gecelerinde dışarıdaki dünyayı nasıl merak ettiğini biliyorum padişahım. Hiç yaşamadığım bir dünyayı. Hem cazip olan hem de ürkütücü. Ben senden iyi durumdaydım. O dünyayı kısa da olsa yaşamış idim. Tadına varmış idim. Sen ise 5 yaşında küçük bir çocukmuşsun. Hiçbir şeyin farkında olamazdın baban tahttan indirildiğinde. Yaşama alanın iyice kısıtlandığında. O korkunç ihtilali de fark edemezdin. Alınan ve feda edilen kelleleri de. Güzeller güzeli anacığın Şermi Hatun'un kucağında adım atmışsın tutaklığına. Evet, henüz pek küçük iken. Şimşirlikteki tutsak hayatı, kafes hayatı zordu şüphesiz. Pek zor. Saltanat sahibinin soyundan olmak, amma oğlu değil de kardeşi yahut amca oğlu olmak. Saltanat sahibi için bir tehlike meydana getirmek yani. Her an parlayıp ateşi tutuşturabilecek bir kor misali. Her şey bir kararlı maşa darbesine bakar, alevlerin önünü alamazlar gayrı. Zaman zaman haremdeki o küçük dairemin duvarları sadece bir kafes gibi gelirdi üzerime. Sanki tamamen üzerime kapanacak. Kilitli kapısı, demir pencereleri asla açılmayacak. Canlı canlı girilmiş bir mezarda hissederdim kendimi. Bir farkla ki mezarda serpilip büyümez ölüler. Aksine çürürler. Bense kendimi bildim bileli bu mezarda idim. Çocukluğumda, gençliğimde, ergenliğimde, olgunluğumda. Etrafımda hayatta kalmam için gayret gösteren, ancak beni zindandaki bir mahpustan az farklıca telakki eden hizmetkarlar, esasında muhafızlar. Az ötemde Ali Osman'ın başı, onca yakın akrabam ve varlığımdan en çok rahatı kaçan. Ancak son zamanlarda bir ağa vardı ki hepsinin başı o sık sık gelir, ziyaret ederdi beni. Anlaşılan çok merhametli ve tarih okuyan, pederime yapılan haksızlıklara lanet eden, nevi şansına münhasır bir ağa idi o ihtiyarca. Kimi güneşli havalarda harem taşlarına çıkarılıp hava almaktan gayrı gördüğüm başkaca mekan yok idi. Saymak istemediğim kadar çok seneler boyunca. Verilen her öğünde tek başıma önüne çöktüğüm sininin başında aldığım her lokmada duraksardım. Biraderim Mehmet'in o masumun başına gelenler benim başıma ne zaman gelecek? Baharatlı çorbamın içine bir tutam zehir ne zaman karıştırılacak diye. Yan odadan seslerini duymuştum zavallıcığın, o ıstırap dolu son hırıltılarını. Mehmet'ten sadece 26 gün genç olan öteki biraderim Mustafa'nın tahta çıkışından bir sene kadar evveldi bu. Amcaoğlum Osman'ın saltanatı zamanında. Amcaoğlum Osman'ın sevilmediği ortadaydı. Bana hep gizlice nakledildiğine göre kısacık saltanatı müddetince daima şüpheler, kuruntular içinde yaşadı o. Nitekim kendinden sonra gelecek Ekber Şehzade'yi, biraderim Mehmet'i, babamın o dillere destan sünnet düğününü tertip ettirmiş olduğu şanlı şehzadelerinden Mehmet'i yaşatmak istemedi. Kimsecikler de bir şey diyemedi olanlara. Sıradaki bir sonraki şehzadeydi Mustafa. Sanki biliyordu biraderine olacakları. Hayrete düşmedi benim gibi. Zaten o zehirlenme ihtimalini daima göz önünde tutar idi. Bana da anlatmışlığı vardı ya. Hatta bilirim ona ihtimamda kusur etmeyen bir çare harem ağasının yalvarışlarını aldırmaz. Her gün aksatmadan azar azar zehir yutardı kendisi ki bünyesi hazırlıklı ola, şerbetli ola, zehir vücuduna girince tesiri mümkün olduğunca az ola. Nereden temin ederdi o zehri malumum değil ama bundan da o pek solgun cildi, cansız sureti, meyus bakışı, fırlak gözleri göz altlarında yer etmiş o pek kara halkalar. Bense kadere teslim olmuş idim kafesimde. Mücadele etmeyecektim. Tevekküle tutunmak, tevekküle sarılmak benim sığınağım oldu. Bekledim, bekledim, bekledim. Uzun seneler boyunca bekledim. Bu hassas ameliyat için hemen hekim başını vazifelendirdi padişahım. Aslında böyle karanlık bir iş onun işi değildi. Ancak gençliğinde yapmıştı bu ameliyeyi. Ama bu kez sıra dışı bir vaziyet mevzu bahis idi. Benim hayat çizgimin değiştirilmesi. Hekim başının suratı hiç aklımdan çıkmaz. Sakalı kırçıl, kaşları kırçıl, ufak tefek, ince elli bir adam. Gözleri sevecen bakan, bana acıdığını saklayamayan bir adam. Yapacağı ameliyatın ciddiyetiyle gölgelenmiş yüzünü sakalını sıvazlayarak örtmeye çabalayan bir adam. Böyle yetişkin bir erkeğin hadım edilmesi alışılmış bir şey değil. Osmanlı Sarayı'nda daha önce sadece bir kere uygulanmış, o da çok seneler önce. Sultan Selim-i Sani zamanında. Selim Han Manisa'da şehzadeyken hizmetinde iki Macar asıllı kardeş varmış pek iyi anlaştığı Gazenfer ile Cafer. Babası Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberi ulaşıp da kendisinin saltanata ereceği anlaşılınca onları bırakmaya dayanamamış ve hadım edilip hareminde ağa olmalarını, en yakınında bulunmalarını istemiş. Onlar da kabul etmişler. Cafer bu ameliyata dayanamayıp ölürken Gazanfer sağ çıkmış ve harem ağası olarak başlayıp ilerleyerek Müderris Sade ağası olmuş. Hayatın güçlü bir adama arz edebileceği farklı keyifleri keşfetmiş. Neticede Konstantiniyye'nin meşhur Gazanfer Ağa Medresesi'ni inşa ettirmiş, pek çok ilim adamını, sanatkarı himaye etmiş, büyük hürmet görmüş. Efendisinin has adamı imiş her daim. Bildiğimiz bu. Gazanfer Ağa'nın pişman olup olmadığını ise bilmiyoruz. Hayatından memnun olup olmadığı kayıtlarda yazılı değil. Bütün bunları aklımdan geçirip duruyorum devamlı. O zamana kadar hep küçük erkek çocuklar rızaları dışında hadım edinmişlerdi. Yani henüz aşkın tadını tatmadan, zevki tanımadan. Bense neleri terk ettiğimin farkındaydım. Hem de nasıl. Tam 29 yaşındaydım. Hekimbaşı bana kıymak istemiyordu besbelli. Ve cerrahlık yaptığı müddetçe böylesi bir tecrübe yaşamamış idi. Ama mukavemet etmesi, itiraz etmesi mümkün değildi veli nimetimi. Ellerinin titremesine mani olmaya gayret ediyordu. Sükunetini muhafaza eder görünmeye. Üstelik adamın o telef olan Cafer'le aynı olması da onu rahatsız ediyor olmalıydı. Beni de rahatsız etmediğini beyan edemem doğrusu. Ama zaten yüreğimi öyle bir ağırlık eziyordu ki, içimi öyle bir karanlık basmıştı ki, o anda ölüm çok da itici, çok da korkulası gelmiyordu. Birbiriyle kıyasıya çarpışan hisler içindeydim. Hırs ile itaat etme alışkanlığı, bu garip, birbiriyle alakası olmayan ikili bir araya tesadüf edip beni bu karara sürüklemişti. Sağlıklı bir erkeğin aklı selimiyle alabileceği en tuhaf karara. Ola ki bir de efendime azami derecede yakın olma arzusu. Yine de her an vazgeçebilirdim. Vazgeçtiğimi söylesem ne olurdu acaba? Bunu asla öğrenemeyecektim. Gönlümün sultanı. Ne tuhaf sevişmemizi dönüp dolaşıp hep bir çarpışmaya benzetmem. Ben hiç harp meydanında bulunmadım ki. Sen de bulunmadın öyle değil mi padişahım? Atalarının misali sefere çıkmadın sen. Muharebe meydanına çıkmadın. Zaten bunun için çok geçti. Gençliğin ardında kalmıştı o yüce tahta oturmaya hak kazandığında. Tam tamına 50 yaşını idrak etmiş idin. Öyle olmasaydı de artık o zamanlar geçmişti. Alnişanlı Osmanlı hakanları ordularının başında cenge gitmiyorlardı artık çoktandır. Münasip bulunan serasker'i ordunun başına getirmek idi bütün hüner, pek uzun senelerdir. Haremde bize böyle malumat vermediler elbette. Hem diğer kadınlar zihinlerini böylesi mevzularla meşgul edip yormazlar zaten. Ama o ihtiyar hareması var ya, benim dostum olan, işte o bana eski zamanları anlatır fırsat düştükçe. Benden başkaca merak eden de yoktur zaten. Sadece ikimiz paylaşırız tarihe ait meraklı malumatı. Senin çocukluğuna dair, gençliğine dair pek çok şey de söyler bana Sümbül Ağa. İşte onun için tanırım seni ben padişahım. Senin tahmin ettiğinden çok daha fazla hem de. Belki o yüzden de bu kadar çok severim seni. Sen bana ne yaparsan yap. Henüz 5,5 yaşında bir sabi iken girdiğin haremdeki şimşirlik denen kafeste onca yıl kalacağını bilemeyecek kadar masum olduğunu bilirim mesela. Sevgili validen Rabia Şermi kadın efendi eline sıkıca sarılmış olmalı o kapıdan geçerken. Yahut kucağında taşımıştır seni bizzat. Öyle ya, onun tek dayanağı idin sen. Hangi şartlarda olursa olsun ulu Osmanlı soyunun bir evladı. O şefkatli elin sahibi seni 2 sene gibi pek kısa bir müddet sonra terk edip ahirete göçeceğini bilir miydi ya? Halbuki 5 sene evvel seni doğurup da ikbale erince ne sevinmiş olmalıydı Şermi kadın. Osmanlı mülkünde hak sahibi bir şehzade anası olmayı başına konan devlet kuşu olarak telakki etmişti. Haklıydı. Konmuştu da o kuş esasen o sırada. Lakin o kuşun pek genel geçer gönüllü olduğu herkesin malumuydu. Bir tek o sırada kimin başındaysa aklını da başından alırdı. Doğumun muhteşem şenliklerle kutlanmıştı. Tam da şenlik devriydi o zamanlar. Rengarenk kandillerden rengarenk lalelere yansıyan ışıklarla bezeli bir devir. Mermerden yataklarda gümüşten nehirlerin aktığı, yeryüzü cenneti bahçelerinde ışıktan çiçeklerin açtığı bir devir. Şair olma zamanıydı o zamanlar. Şair olmanın tadına varılan zamandı. En makbulü buydu. O devrin şairi Nedim'i hala okuyoruz akşam şenliklerimizde ya. Hatta baban Ahmet Han senin adına Üsküdar'da bir çeşme yaptırtmıştı sevinçle ve kitabesini de Nedim kaleme almış idi. Bunca malumatı derleyip de bana aktaran Sümbül Ağa sağ olsun.